Ayrım 5, Yüz Karası, Orhan Kemal, sayfa 44. 3 gündür evde yer yatağında sırt üstü yatıyordu. Kıştan kalan tehir maçı oynanırken bileğine yediği dehşetli bir tekmeyle kendinden geçmişti. Gözlerini açtığı zaman geceydi. Hastanedeydi. Bulunduğu koğuşun hastaları derin bir uyku içindeydiler. Ta öbür baştaki bir ihtiyar hasta horluyordu siyah dişleriyle. Bir de hastanelere mahsus ağır dizol kokusu. Tekme yiyen ayak bileği sıkı sıkı sarılmıştı. Derin bir acı içten içe kıvrandırırken aklına hemen annesi gelmiş, gözleri dolmuştu. Gene evde kim bilir neler olmuştu. Koca herif bağırıp çağırmaya fırsat bulmuş, anası, iyi anası ise oğlunu bir dişi kartal gibi korumuştu herhalde. Ana gerçekten de oğlunun ayağı kırıldığı haberiyle deliye dönerek hastanenin yolunu tutmak istemişse de koca herif bırakmamıştı. Ayşe de ona arka çıkınca anayı kendir kement zapt edememiş, her ikisine karşı gelerek evden fırlamıştı. Vakit geçti. Ziyaret saati çoktan geçmiş, hastaların yanına değil, hastaneden içeri bile hiç kimseyi bırakmıyorlardı. Başındaki siyah başörtüsünü sinirli sinirli çözüp çenesinin altında bağlayarak ve gözyaşları içinde "Allah aşkına gösterin oğlumu bana," demişti. Çocuğunuzun başı için gösterin. Sizin yavrunuz yok mu? Ayağı kırılsa yanmaz mısınız? Beni anlayın. Dayanamamış, oğlundan ona haber getirmişlerdi. Oğlun mışıl mışıl uyuyor. Ayağı da kırık değil. İncinme sadece. Yarın sabah gel, al git. İnanamamıştı bir türlü. Aldatıldığını sanarak hastane çevresinde uzun uzun dolaştıktan sonra eve çok geç dönmüştü. Dönmüştü ya, bu sefer de kocasıyla kızı. Büyük sözü dinlemeyenin sonu bu. Çeksin cezasını, aklını başına alsın. Haylaz okusa da ağası gibi adam olmanın yolunu baksa olmaz mıydı? Diye söylenmişlerdi. Dondurmacı baba İlyas'ın küçük oğlu Mehmet bu sözleri yıllar yılı işite geldiğinden aldırmıyor, içlenmiyordu da. Alışmıştı. Ama bileğinin derinlerinden gelen acıyla eve anasının kolunda seke seke gelip de babasından, sonraları da kız kardeşinden acı söz işitince artık tepesi attı. Evet, haylazdı. Belki de ailesi için bir yüz karası. Şu halde dişini sıkıp ayağının geçmesini beklemeli, ondan sonra da basıp gitmeliydi. Yanından çokluk ayrılmayan iyi kalpli anacığına o gün, "Ana," dedi. Elindeki beyaz bezle oğlunun yüzüne konup, rahatsız eden kara sinekleri kovalayan cefakar ana şefkatle sordu. "Ne var yavrum?" Mehmet'in gözleri dolu dolu. "Sen olmasan," dedi. "Ah, sen olmasan ana." Kadının içinde bir şey sanki hop etti. Ne vardı? Ne olacaktı? Anası olmasa kendine mi kıyacaktı yoksa? "Ne yapardın yavrum?" "Çeker giderdim buralardan." Kadın esmer yüzüyle ferahladı. "Çeker gider miydin?" "Giderdim ana." "Nereye?" "Büyük şehre." "İstanbul'a mı?" "İstanbul'a." Kadın hıçkırdı. Bir gün başını alıp gideceğini biliyordu. İlle de babasının boyuna ağasını övmesi, onu yere yurda komaması, boyuna onun yarınıyla, doktorluğuyla, oturacağı apartmanıyla övünmesi, lafı döndürüp dolaştırıp küçüğe getirerek ondan da çok ağır bir dille söz açmasının günün birinde küçüğü yuvadan kaçırmaktan başka bir şeye yaramayacağını biliyordu. "Ne yaparsın İstanbul'da? Nasıl geçinirsin? Ne iş tutarsın?" Geniş çeneli esmer yüzü, kara, kapkara gözleriyle anasına baktı. Gözlerinin içi gülüyordu. "Orası İstanbul," dedi. "Büyük şehir. İnsan orada her işi tutabilir." Gözleri daldı. Yıllar yılı sinemada gördüğü, zaman zaman İstanbul'a dair, İstanbul'a gidip gelen arkadaşlarından işittiği İstanbul resimleri kafasında kaynaşmaya başladı. Büyük büyük apartmanlar, kaldırımlarında insanlar kaynaşan Beyoğlu, mavi deniziyle Boğaziçi, bütün bunların üstünde de heyecanlı maçların yapıldığı Mithatpaşa stadı. İlle de bu. Bu, coşkun seyircilerin gırtlaklarını parçalarcasına haykırıştıkları kalabalık stat her şeyin üstünde onu kendine çekiyor, yalnız geceleri rüyalarını değil, gündüzleri de hayallerine dolduruyordu. Bir gün İstanbul'a gitmek, o kocaman stattakileri alabildiğine coşturan iyi bir futbolcu olmak. Annesine bundan söz açmadı. "Geceleri rüyalarıma giriyor ana," dedi. "İstanbul'a gidersem adam olacağım gibi geliyor bana. Benim yerim İstanbul. İş yeri. Benim gibi güçlü kuvvetli bir insana İstanbul'da her türlü iş vardır. Ah sen olmasan ana, senin ağlamayacağını bilsem." Kadın gene başlamıştı hıçkırmaya. "Sus," dedi. "Başlama gene. Hemen de gitmedim ya." Kadın yaşlı gözlerini kaldırdı. "Gideceksin oğlum. Beni burada yapayalnız koyup gideceksin, biliyorum. Sen izin vermezsen gitmem." "Ben izin versem de, vermesem de gideceksin. İstanbul seni çağırıyor. İstanbul ateşe düşmüş içine bir sefer. Ben izin versem de gideceksin, vermesem de. Git yavrum, benden izin. Ama bir şartla. Top peşinde koşmamak, babana, bacına, ille de ağana karşı benim yüzümü kara çıkarmamak şartıyla." "Ne gibi ana?" "Bir iş güç sahibi ol demek istiyorum. Bir zanaat sahibi ol. Yoksa babanı biliyorsun. İşi haylazlığa vurursan dilinden kurtulamayız." O günden sonra Mehmet'in içindeki İstanbul ateşi üflenmiş gibi alevlendi. Gece, gündüz, uykuda İstanbul, hep İstanbul. Bir gün atlıyor bir kamyona, ver elini İstanbul şehri. Ağasını filan bulmaya hiç hevesli değil. İstanbul kazan, o kepçe. Tutmayacağı iş yok. Delinmedik kabağa girecek, iyi kötü bir balta hesap olacak. Sonra da hiç hesapta olmayan mutlu bir tesadüf. İstanbullulara futbolu hakkında fikir vermek, verebilmek büyük bir iddiadır, biliyor bunu. Ama onun içinden geliyor bu. Keşfedilmek, parlamak, bir lefter, bir metin, bir kadri olmak, olabilmek. Bundan hiç kimseye tek söz açmıyor. Açsa alay alınacağını da biliyor. Ama gönül bu. En umulmayanların bile içinde aslan yatan gönül. İstanbul'a varmalı, iyi kötü bir iş bulmalı, sağda solda dolaşırken bir meydanlığa rastlamalı. Çift kale oynanmaktadır. Aralarına katılmalı, başlamalı oynamaya. Öyle oynamalı ki kıvrak çalımlar, paslar, şutlar, goller. Hemen dikkati çekmeli. Nereden geldiği, hangi takımda oynadığı sorulmalı. Yeni olduğu öğrenilince kapılıp götürülmeli büyük bir kulübe. Bu büyük kulüp bir Beşiktaş, bir Fener ya da Galatasaray olabilir. Egzersize çıkmalı. Aynı çalım, aynı paslar, goller. Arkasından mukavele, büyük para. Ayak bileğinin şiddetli ağrıları geçmiş, ayağa kalkmış seke seke de olsa yürüyordu. Anasının razı olmasından memnun, İçinde gün geçtikçe alevlenen İstanbul ve büyük futbolcu olma arzuları, şehrin tenha semtlerindeki asmalı kahvelerden birinin alçak bacaklı hasır iskemlelerinden birini altına çekiyor, hafif hafif tüten demli çayını içerken hayallerin en şahanelerine dalıyordu. Aldığı transfer ücretiyle üstünü başını adam akıllı düzüyordu. İlk önce, güzel bir meşin bavu, anasına entari, pabuç, başörtü, kına, çay, kahve. Babasına dilinden düşürmediği lacivert elbise, ayakkabı, yumruk kadar bir saat ve kösteği. Ayşe'ye onu sevinçten çıldırtacak kloş, etekli güzel bir elbise. Yüksek ökçeli, rugan iskarpinler, yanar döner bir eşarp, bir çanta, en küçüğe de elbise, pabuç, terlik ve bir gün komşuları büyük çiftçi Resul Ağa'nın torununda görüp geceleri rüyalarına girdiğini bildiği kocaman bir oyuncak otomobil. Bütün bunlarla memlekete gelmek, ille de babasıyla Dobran Ayşe'yi utandırmak. İstanbul'a adam olmak için gitmek istediğini duyan babası kıs kıs güldü. Anası sinirlendi. "Ne gülüyorsun?" Baba hemen cevap vermedi. Vermedi ya, niye gülmesin de. O bilmez miydi küçük oğlunu? Ağası İstanbul'da diye sırf onu kıskandığı için gitmek istiyordu. Gidecek, iş güç hak getire. Bütün gün İstanbul kazan o kepçe. Bir şey değil. Zaten sıkıntılı bir hayat yaşayan ağasına yük olacak ve tabii top peşinde koş Allah koş. Karısı biraz da sinirli, ne güldüğünü tekrar sorunca "O adam olmaz" diye kesti attı. Kadın yanı başında mışıl mışıl uyumakta olan oğluna baktıktan sonra ''Yavaş konuş'' dedi. ''Yavaş, hızlı. O adam olmaz. Ne biliyorsun? Görünen köy kılavuz istemez. Gidecek, ağasının başına bela olacak. Ben bunu bilir, bunu söylerim.'' Mehmet mışıl mışıl uyur görünmesine rağmen uyumuyor, anasıyla babasının konuştuklarını dinliyordu. Ne kadar fena tanıyordu babası onu. Gidip ağasının başına bela olmak. Olmayacaktı. Hayır, ne işi vardı ağasının yanında? Ağası da neydi ki? Daha baba, ana eline bakan bir öğrenci. Ona yük olmak değil, çalışmaya başlayınca belki yardıma bile dokunurdu ama bunu babasına anlatmaya imkan yoktu. En iyisi bir kolayını bulup bir gün pırr. Öyle de oldu. Cebinde 5-6 lirayla yarım paket birinci sigara atladı. Eski okul arkadaşının tüccar eşyası alıp gelmek üzere İstanbul yolunu tutan kamyonuna. Eve uğramak, çamaşır filan almak, anasıyla helalleşmek için vakit yoktu. Zaten hevesli de değildi. Şimdi kalkıp gitse evde kimseyi bulamazdı. Bir. İkincisi, bulsa bile anasının komşuların çenesinden kurtulamazdı. Anası başlardı ağlamaya. Komşularsa ahiret sualleriyle vaktini geçirirdi. En iyisi yoldan bir mektup atıp durumu bildirmekti. Bol yayım, bol para, bol rahattan semirmiş arkadaşı. ''Tabii yahu'' dedi. ''İşin mi yok? Benim kamyonun sandığında zarf var, kağıt var, kalem de var. Yazar atarsın.'' Güneş devrilmiş, gölgeler uzamıştı. Şoför mahalline geçtiler. Kamyon bir takım sandıklar yüklüydü ama gene de yarı yarıya boş sayılırdı. Elinde sazıyla bir aşıktan başka üç de yolcu hareket ettiler. Şehrin taksi, otobüs, yüklü kamyon kalabalığını ağır geçip şehri çıktıktan sonra eski okul arkadaşı şoförü emretti. ''Dayan bakalım aslanım.'' Kamyon Toroslara doğru yekindi. Gölgeler gittikçe uzuyor, güneş gittikçe sararak ta karşılardaki mor dağların ardına çekiliyordu. Yol ağır ağır yükselip kamyon Çukurova'yı aşağılarda bıraktıkça dünya birden bir başka şiire gömülmeye, efkar basmaya başladı. Mehmet'in aklında anası. Oğlunu bütün gece beklerdi sağlama. Biliyordu bunu. Gerçi arada eve hiç gelmez, arkadaşlarıyla dışarıda sabahlardı ama gene de huylanırdı anası. Oğlunu biliyordu. Aklına bir şeyi taktı mı yapar, yapacağını da çokluk açık etmezdi. Çevresine bakındı. Ova silinmiş, mor dağların yalçın kayaları arasına düşmüşlerdi. Derken yamaçların ötesinden yüz yuvarlak iri bir ay göründü. Nefis hava, ay, ayı yansıtan kayalar ve gittikçe derinleşen gece. Tam bu sırada kamyonun sandıkları üzerinde, unuttukları aşığın yanık sesli sazı kasnağına kasnağına vurmaya başlayınca, ismi Cemal olan eski okul arkadaşı coştu. ''Yaşa aşık, nur ol!'' Aşık da coştu. ''Sen de nur ola kardeş, hep olalım.'' Çaldı, çaldı, çaldı. Mehmet'in gözleri yaşarmıştı. Anası fukara anası içinden mahzun yüzüyle ona bakıyor. Sanki beni ne diye koyup gittin Mehmet'im demek istiyordu. Cemal kocaman bir rakı şişesinin dibine iri yumruğuyla vurarak tıpayı çıkardı. Başladılar. Kara zeytin, doğranmış pastırma, sucuk, kutu balığı, yalancı dolma, turşu. Kafalar iyice bulunmuş, eller kulağa atılmış, yalçın kayalar aşk, gariplik türkülerinin feryatlarıyla çınlatılıyordu. Gece büsbütün derinleşmiş, ay ta uzaklara kaçmıştı. Gümüştenmiş gibi pırıl pırıl, yalap yalaptı. Gece, ertesi gün, ertesi gece. Mehmet içki ve yepyeni manzaraların sarhoşluğu içinde bir masal aleminde gibiydi. Marmara kıyılarının maviliklerinde kıvrıla kıvrıla yaklaştıkları İstanbul'un uzaktan görünüşü ise muhteşemdi. Büyülenmiş gibiydi. Ağzından tek söz çıkmıyor, İstanbul'u, yalnız İstanbul'u düşünüyordu. Demek İstanbul bu türler ardındaki şehirdi. Demek gidip görenlerin dillerinden düşürmedikleri kadar vardı. Kafasında ne memleketi, hatta ne anası, ne de büyük bir futbolcu olmak, olabilmek hayalleri. Üsküdar üzerinden araba vapuruna indikleri zaman şaşkınlığı daha da artmıştı. Araba vapuru, Dolmabahçe, Sirkeci. Sirkeci'ye geçtikleri zaman ortalık kararmış, sıra sıra elektrikler yanmıştı. Ara sokaklardan birine kamyonla birlikte girdiler. Altı garaj üstü otel büyük bir binaydı burası. Aşık ve ötekiler dağ köylerinde inmişlerdi. Cemal, dedi, ne yapıyoruz? Mehmet ancak yeni kendine gelebilmişti. Sırtında elbisesi, cebinde parası yoktu ki, şöyle yapalım, böyle yapalım desin. Hiç. Nasıl hiç? Ben basıp ağamın yanına gideyim, sen de... Cemal kesti attı. Bu gece benim misafirimsin. Yarın nereye istersen git. Oldu mu? Güldü. Oldu ama bu kılıkla mı? Düşünme. Bavulda benim lacivert kostümle kahverengi olacak. Giy. Kundura da var, gömlek de, kravat da. Çok samimi oldukları için nazlanmadı. Ellerini yüzlerini yıkayıp otel odasının kirli aynası karşısında çabucak giyindikten sonra otelden çıktılar. Gece daha da ilerlemiş, tellerde mavi şimşekler çaktıran tramvaylar gelip geçiyordu. Mehmet için tamamıyla yabancı şeylerdi bunlar. Taksi, otobüs filanı biliyordu da tramvayı bilmiyordu. Tren gibi, dedi. Cemal güldü. Tren vagonu gibi. Binelim mi? Nereye gideceğiz? Beyoğlu'na. Sirkeci durağında tramvay beklediler. Az sonra şakırtı içinde bir şişli Beyazıt geldi. Kapıları açıldı, girdiler. Cemal, bununla yukarı çıkmak derttir dedi. Sen olmasan binmezdim ben. Niye? Gör diye bindim, insanı verem eder. Atladın mı dolmuşa, 5 dakika sonra yukarıdasın. Bahçe kapı, Eminönü, köprü. İlle de köprü, pırıl pırıl kırpışan deniz. Denizin üstünde geceye dumanlar, sala sala sallanan vapurlar, vapurların keskin, kalın, şamatacı düdükleri. Karaköy'de indiler. Bir dolmuşa atlayıp tepe başına çıktılar. Tepebaşı bahçesi işte. Kapısında reklam lambalarının yanıp söndüğü bahçe. İçerideki fasıl heyetinin çalgılarından dökülen sesler İstanbul'a yayılıyordu adeta. Fakat Galatasaray'ın oradan İstiklal Caddesi'ne dönünce Mehmet büsbütün çarpıldı. Vay Allah vay! Ne o? Bu ne bu? Allah! Allah! Allah Allah! Sol kaldırımın kalabalığından zorla ilerliyorlardı. Kadınlı erkekli, çoluk çocuklu bir kalabalık. Karıncalar gibi kaynaşıyordu adeta. Demek İstanbul buydu. Çiçek pazarına girdiler. Boş fıçılardan birinin başına geçtiler. Cemal, rakı dedi. Rakı mezeler geldi, başladılar. Cemal için buralar geline geline çoktan bıkılmış yerlerdi ama arkadaşına İstanbul hakkında fikir vermek istiyor. Onun adım başında şaşması, hayranlığını memleket ağzı kelime ya da hayret ifadeleriyle belirtmesi hoşuna gidiyordu. Mehmet oralarda değildi. Ne memleketti ya. Bunca yıl ne demeye taşralarda sürtüp durmuştu da bu büyük, bu güzel, bu çok güzel memlekete gelmemişti. Kadehler arttıkça içi içine sığmıyor, hayalleri daldan dala sıçrıyordu. Ağasını filan aramayacak, hatta anasına bile mektup yazmayacaktı. Yetişmiş, koskocaman bir delikanlıydı. Göbeğini kendi eliyle kesmeli, hiç kimsenin yardımına tenezzül etmeden hayatını kazanmalıydı. Kazanacaktı da. Yarın zengin arkadaşından ayrılır, dalardı büyük şehrin bir ucundan bakalım Allah ne gösterecek. Kadehler kadehlerin ardından devrildi. İkinci, sonra üçüncü şişe. Arkadaşı da amma içiyordu. Gecenin bir vakti kalktılar. İkisi de kendilerinde değil, çiçek pazarının bol ışığında kaynaşan insanların uğultu, kahkahalarının arasından geçtiler. İstakoz kırmızılarını gerilerde bırakıp Beyoğlu'nun saat 11 akşamına daldılar. Caddeler daha bir tenhalaşmış gibiydi. Sulu sarhoş kahkahaları, tokatlanan bir kadın, koşan polisler. Kapısından caz müziği taşan bir bardan içeri girdiler. Renk renk tuvaletleriyle kadınlar. Siyahlar içindeki garsonların taşıdığı şişe şişe içkiler, meze ve ötekilerin masadan taşan tabakları. Kadınlarla nereden tanışıyordu? Hele biri, baygın mavi gözleriyle gülümseyerek canım deyişi, beyefendi deyişi yadırgamıyordu. Sanki 40 yıllık beyefendiydi. O da ona hanımefendi demişti birinde. Şöyle bir hatırlıyor. Beyefendi, hanımefendi, hanımefendi, beyefendi, canım, bir tanem, canımın içi. Siz benim çok hoşuma gidiyorsunuz. Siz de benim. Nereden tanışıyoruz? Canım ne lüzumu var nereden tanıştığımızın? Aa vallahi sizi çoktan tanıyor gibiyim. Ben de sizi. Kadınlar al, yeşil, sarı, mavi, kavun içi tuvaletli kadınlar. Çifter çifter gelip çifter gidiyorlardı. Garsonlar mekik dokuyorlar, dolu şişeler getirip boş şişeler götürüyorlardı. İçki, caz, savrulan renk renk etekler, uçan etekler, loca loca gerileri yırtık kahkahalar. Rimelli kirpikler, manikürlü uzun tırnaklar. Sonra hep beraber kalkış. Barın yanındaki dar sokakta bekleyen taksilere dolunuş, taksilerin homurtuyla kalkışı, gecenin içinde rüzgarlaşan taksilerin birbirini kesen asfaltlardan geçişi, sağda deniz, solda ağaçlar arasına gizlenmiş oteller. Taksilerden iniş. Bu ağaç ve çiçeklere gömülü binalardan birine kahkahalarla giriş. Mermer merdivenler, tenha sofalar, odalar ve odalarda eriyip kayboluş. O kadınla, o mavi bakışlı kadınla birlikteydiler. Başı dönüyor, o da sallanıyordu. Kadın da sallanıyordu. Bir sigara yakmak geçmişti içinden. Elini pantolonunun cebine atmış ama sigarasını bulamamıştı. Sonra birden hatırlamıştı. Otelde kendi eski pantolonunun cebinde kalmıştı. Vazgeçti sigara içmekten. Mavi bakışlı kadın, beyaz örtülü karyolaya uzanmıştı bile, sere serpe. Pembe dekoltesi savrulmuş, her yanı ortada. Kalktı, kudurmuş bir boğa öfkesiyle gitti mavi bakışlı kadının yanına. Gözlerini açtığı zaman odanın incecik tülüp perdelerindeki güneş lekesini gördü. Yanında çırılçıplak uyuyan mavi bakışlı kadın. Sıçrayıp kalktı, giyindi, el yüz yıkamaya çıktı. Az sonra Cemal geldi gülerek. Oo, merhaba. Merhaba Cemal. Nasıl, kıyak mıydı akşam? Ne söylüyorsun be kardeşim? Lakin, ne lakini? Çok masraf oldu. Sana ne? Yıka elini yüzünü, ceketini filan giy gel. Bekliyorum. Durakladı. Kadınlar? Cemal güldü. Bize ne kadınlardan? İşimiz bitti. Çeyrek saat içinde mavi bakışlı kadını arkada tatlı bir hatıra olarak bırakıp çıktılar. Taksiye binince sordu. Memlekette anlattığın alem gibiydi bu gece değil mi? Hem de nasıl? Sonra boğazın mavi sularına, daha ötelere, sağdaki köşklere daldı gitti. İstanbul buydu demek. Fakat ne memleket. Günün birinde işlerini yoluna kor, para kazanırsa, yahut da bol transfer ücreti alan bir futbolcu olursa, yaşamın tadını o zaman çıkaracaktı. 5. ayrımın sonu, sayfa 54.